Ayrım 2.
Cebinden bir kayın kabuğu çıkarıp kibritiyle yaktı. Kuru kayın kabuğu kağıttan darçabuk tutuşmuştu. Bunu kalın dallardan yaptığı ocak temeline yerleştirerek küçük alevi ince dallar ve tutam tutam kuru otlarla besledi. Büyük bir özenle ağır ağır yapıyordu bu işi. Durumunun ne denli tehlikeli olduğunu biliyordu. Ateş canlandıkça daha iri dallar atıyordu. Karların üstüne bağdaş kurdu. Yanı başındaki çalı çırpı yığınının arasından dalları çekip çıkardı. Ateşi bunlarla besledi. Başarısızlığa uğramaması gerektiğini biliyordu. Sıfırın altında 75 derecede, hele bir de ayakları ıslanmışsa, ne yapıp yapıp ateşi ilk deneyişte yakmalıydı insan. Ama yok eğer ayaklar kuruysa ve ateş de yakamamışsa, yarım mil kadar koşarak ayaklardaki kan dolaşımını hızlandırabilirdi. Gel gelelim sıfırın altında 75 derecede ıslak ve ha dondu ha donacak ayaklarla koşarak kan dolaşımını yeniden sağlamak çok zordu. Ne denli hızlı koşarsa koşsun ıslak ayaklar yine de donardı. Bütün bunları biliyordu adam. Sulphur Creek'teki ihtiyar geçen sonbahar bir bir anlatmıştı ona her şeyi. Verdiği öğütlerin değeri yeni yeni dank ediyordu adamın kafasına. Ayakları tüm duyarlılığını yitirmişti. Ateş yakmak için eldivenlerini çıkarır çıkarmaz parmakları uyuşuvermişti. Saatte 4 millik bir hızla yol alırken yüreği bedeninin her yanına kan pompalayabiliyordu. Ama verdiğim olayla birlikte pompalama işi de yavaşlayıvermişti. Soğuk gök kubbe yeryüzünün bu en korunaksız uç noktasına abandıkça abanıyor ve bu korunaksız yerde dımdızlak kalan adam soğuğun o dondurucu şamarını tüm ağırlığıyla yiyor, ta iliklerinde duyuyordu. Kanı çekilmişti soğuktan. Tıpkı şu köpek gibi kanı da canlıydı. O da köpeğin yaptığı gibi soğuktan kaçmak, bir yerlere gizlenip korunmak istiyordu. Saatte 4000 hızla yürürken güm güm atan yüreği vücudunun her yanına kan göndermekten geri durmamıştı. Ama şimdi geri çekiliyor, damarlarının en kuytu köşelerine kaçıyordu. Karın yokluğunu ilkin ıslak ayakları durmuştu. Hızla uyuşuyorlardı. Çıplak parmakları duyarlılığını her an biraz daha yitirmekteydi. Burun ve yanaklar donmak üzereydi. Kanı çekildikçe tüm vücudu baştan aşağı ürperiyordu. Ama Varta'yı atlatmış sayılırdı. Ayak parmakları, burnu, yanakları ufak tefek donmalara tehlikeyi savuşturmuş olacaktı. Çünkü az sonra harıl harıl yanmaya başlayacaktı ateş. Parmak kalınlığında dallarla besliyordu ateşi. Hele azıcık daha yansın, o zaman bilek kalınlığında dallar atacaktı. Sonra da ıslak makosenlerini, çoraplarını filan çıkarıp kurutacaktı. Onlar kuruya dursun, çıplak ayaklarını uzatıp bir güzel ısıtacaktı. Hiç kuşkusuz daha önce ayaklarını karla ovuşturacaktı. Ateşi yakmıştı işte, başarmıştı. Paçayı kurtarmıştı artık. Sulphur Creek'teki ihtiyarın uyarıları geldi aklına, gülümsedi. Ne demişti ihtiyar bilgiç bilgiç? Sen sen ol, sıfırın altında 50 derecelik bir soğukta sakın Klondike bölgesinde tek başına yolculuk edeyim deme. Pah, kendisi ortadaydı işte. Yapayalnızdı. Üstelik kazaya uğramış ve kurtulmayı da başarmıştı. Şu yaşlı heriflerin de koca karıdan farkı yok hani diye geçirdi aklından. El verir ki soğukkanlılığını yitirme, kendini kapıp koyverme hemen. Bak o zaman nasıl kurtulursun? Her baba yiğidin harcı değildi bu. Erkek adam ona buna kulak asmadan tek başına yollara düşebilirdi. Allah Allah! Burnuyla yanakları ne kadar da çabuk donuyordu öyle. Parmaklarının böyle kaşla göz arasında cansızlaşacağı doğrusu ya hiç aklına gelmemişti. Gerçekten de iyice ölgünleşmişti parmakları. Kendinden birer parça olmaktan çıkmışlar, iyice uzaklaşmışlardı sanki. Dalları tutuncaya dek akla karayı seçti. Elini bir çırpıya değdirince ona dokunup dokunmadığını kavrayabilmek için bakması, gözleriyle görmesi gerekiyordu. Parmak uçları ile beyni arasındaki iletişim kesilmişti sanki. Ama olsun varsın, önemi yoktu. Nasıl olsa gürül gürül yanıyordu ateş. Oynaşan alevlerin çıtırtısı yaşama umudu veriyordu. Makosenlerinin bağcıklarını çözmeye başladı. Buzdan kas katı kesilmişlerdi. Kalın Alman çorapları çelik bir zırh gibi dizlerine dek sımsıkı sarıyordu bacaklarını. Makosenlerin bağcıkları yangından çıkmış teller gibi kıvrılıp kör düğüm olmuştu. Uyuşmuş parmaklarıyla bir süre çekiştirip çözmeye çalıştı bağcıkları. Ama boşuna uğraştığını anlayarak bıçağını kınından çıkardı. Tam bağcıkları kesiyordu ki olan oldu. Kendi kabahatiydi. Daha doğrusu kendi düşüncesizliği. Ağacın altında yakmayacaktı ateşi. Açıkta yakmalıydı. Ama çırpıları çalılıkların arasından çekip de ateşe atıvermek kolayına gelmişti işte. Oysa ağacın dalları karla yüklüydü. Haftalar var ki hiç rüzgar esmemiş, karlar da dalların üstünde gittikçe birikmişti. Adamın ince dal parçalarını her çekişinde ağaç sallanıyordu. Gerçi göze batacak ölçüde belirgin bir sarsıntı değildi bu. Ama yine de bu küçük kımıltılar adamın başına iş açmaya yetti. Ağacın üst dallarından birindeki karlar kaymaya başladı. Düşen kar yağını alttaki dallara dökülerek onları da salladı. Bir, iki derken ağacın her yeri sarsılmaya başladı. Dökülen karlar çığ gibi büyüdü ve ansızın adamla ateşin üstüne düşüverdi. Ateş sönmüştü. Daha demin yanmakta olduğu yerde şimdi taptaze bir kar yığını duruyordu. Can evinden vurulmuştu adam. Sanki kendi ölüm kararını işitmiş gibiydi o anda. Bir süre öylece kaldı. Fal taşı gibi açılmış gözlerle az önce ateş yanan yere baktı uzun uzun. Sonra kendini toparladı, yatıştı. Belki de Sulphur Creek'teki ihtiyar haklıydı. Yanında bir yol arkadaşı olsaydı ölüm tehlikesiyle burun buruna gelmezdi böyle. O zaman yoldaşı yakardı ateşi. Eh, iş başa düşmüştü artık. Yeni baştan yakacaktı ateşi. Hem de bu kez gözlerini dört açması, hiç hata yapmaması gerekiyordu. Bu işin üstesinden gelse bile ayak parmaklarından birkaçını yitirecekti. Ona öyle geliyordu ki ayakları çoktan donmuştu. Hem ikinci ateş hazır oluncaya dek epey de zaman geçecekti. Düşünceleri bunlardı ama düşünürken eli kolu bağlı oturmuyordu. Kafası çalışırken elleri de çalışıyordu. Ateş için yeni bir ocak temeli hazırladı. Bu kez hiçbir ağacın azizliğine uğramayacağı açık bir yer seçmişti. Sonra kuru otlar, incecik dal parçaları topladı. Bunları çekip çıkarmak için parmaklarıyla tek tek tutmuyor, avuçluyordu. Tutam tutam çekip aldığı için araya ister istemez yeşil yosun parçaları da karışıyordu. Ama bundan fazlası gelmezdi elinden. Yolunca yordamınca çalışıyordu. Ateş canlarınca atmak için kalın dallardan bir kucak dolusu toplayıp şimdiden hazır etmişti. Bütün bu işler olup biterken köpek de oturduğu yerden adamı gözlüyordu. Bakışlarında özlem dolu bir hüzün okunuyordu. Onun gözünde adam mutlaka ateş yakması gereken biriydi. Gel gelelim çok yavaş sürüyordu bu iş. Her şey hazır olunca ikinci bir parça kayın kabuğu almak üzere elini cebine soktu. Biliyordu, kabuk orada cebindeydi. Gerçi dokunma duyusuyla anlayamazdı kabuğun varlığını. Ama parmaklarıyla yoklarken kabuğun çıkardığı çıtırtıları işitebiliyordu. Çalıştı, çabaladı, yine de bir türlü kavrayamadı kabuğu. Bir yandan da ayaklarının her an bir parça daha donduğunu biliyordu. Bu düşünce paniğe kapılmasına yol açabilirdi. Ama kendini kapıp koyvermedi. Olanca serin kanlılığıyla direndi bu düşünceye. Dişlerinin arasına kıstırarak eldivenlerini giydi. Kollarını ileri geri salladı, ellerini var gücüyle bacaklarına vurmaya başladı. Sonra yerinden doğruldu, aynı hareketleri bu kez ayakta yapmaya koyuldu. Bu sırada köpek oturduğu yerde öylece duruyor, adamın hareketlerini izliyordu. Uzun tüylü kurt kuyruğunu ön ayakları arasına kıstırmış, sivri kulaklarını dikmişti. Adam ellerini kollarını sallaya savura çırpınırken sıcacık doğal kürkü içinde güvenle oturmakta olan bu yaratığa kıskanç gözlerle baktı. Az sonra parmaklarında derinden derine cılız bir duygu kırıntısının uyandığını sezdi. Derken incecikten bir sızı başladı. Gitgide büyüdü, can yakıcı korkunç bir acıya dönüştü. Adam sevincinden uçacaktı. Sağ elindeki eldiveni çekti, cebindeki kayın ağacı kabuğunu çıkardı. Açıkta kalan parmakları hemen uyuşuverdi. Sonra kükürtü kibrit demetini çıkardı. Ne var ki korkunç soğuk parmaklarını adam akıllı örgünleştirmişti. İçinden bir kibrit ayırmaya çalışırken kibrit destesi karların arasına düşüverdi. Tutup almak istedi, beceremedi. Cansız parmaklar kavramak şöyle dursun, dokunamıyordu bile. Adam tüm dikkatini topladı. Ayaklarının, burnunun, yanaklarının donmakta olduğu düşüncesini kafasından kovdu. Tüm benliğini kibritlere vermişti şimdi. Dokunma duyusu yerine görme duyusuna başvurdu. Tüm dikkatiyle baktı. Parmakları kibrit destesinin hemen kıyısındaydı. Elini kapadı, daha doğrusu kapamaya çalıştı, başaramadı. Parmaklarıyla beyni arasındaki bağlantı kopmuştu çünkü. Bir türlü söz geçiremiyordu parmaklarına. Eldiveninin sağ tekini yeniden giydi. Elini pat pat vurmaya başladı dizine. Sonra iki elini karlara daldırarak kibrit destesini avuçladı. Kucağına koydu. Ama durumu eskisinden daha iyi sayılmazdı pek. Epey uğraştı, didindi. Kibrit demetini elleri arasında sıkıştırabildi. Öylece ağzına götürdü. Canını dişine takıp ağzını açmaya çalıştı. Çenesini çevreleyen buzdan kelepçe çatırtılarıyla kırıldı. Alt çenesini içeri çekti, üst dudağını kaldırarak dişlerini kibrit destesine sürttü. Sonunda içlerinden birini ayırmayı başarmış, ne var ki kibrit kucağına düşmüştü. Eskiden nasılsa yine öyleydi işte. Kibriti alamıyordu ama bir yolunu buldu. Kibriti dişleri arasına sıkıştırarak bacağına sürttü. Alev alıncaya dek 20 kez sürtmüştü belki. Yanar yanmaz da alevini kayın ağacı kabuğuna uzattı. Ama yanan kibritten çıkan kükürt dumanı burun deliklerine ve ciğerlerine kaçtı. Adam ister istemez ansızın aksırıp tıksırdı. Kibrit de fırladığı gibi karların içine düşüp söndü. Serin kanlılığını korumaya çalıştığı bu umutsuzluk anında Sulphur Creek'teki ihtiyarı düşündü. Doğru söylemişti. Sen sen ol, sıfırın altında 50 derecede yola arkadaşsız çıkayım deme. Ellerini birbirine çarptı, duyarlılıklarını iyice yitirmişlerdi artık. Dişleriyle çekiştirerek eldivenlerini birdenbire çıkardı. Kibrit demetini avuçları arasına kıstırdı, kol kasları henüz donmadığından kibrit destesini bilekleri arasında sıkabiliyordu. Desteği bacağına sürttü. 70 tane kükürtlü kibrit çöpünden oluşan deste birdenbire parlayarak tutuştu. Bunları söndürecek rüzgar yoktu. Boğucu duman genzine kaçmasın diye başını yana çevirerek alev alev yanan demeti kayın kabuğuna tuttu. Böylece tutup dururken elinde bir duygunun uyandığını fark etti. Eti yanıyordu. Yanık kokusunu alabiliyordu. Uzaktan uzağa için için bir sızı duydu. Bu duygu gitgide keskinleşti, belirgin bir acıya dönüştü. Ama yine de acıya dayanıyor, arada eli olduğu için yanması geciken kabuğa doğru kibritleri tutmakta devam ediyordu. Sonunda daha fazla dayanamadı, ellerini açtı. Alev alev yanan kibritler cızırdayarak karların arasına düştü. Ama kabuk ateş almıştı. Alevin üstüne kuru otlar, ince dal parçacıkları koymaya başladı. Yakacağı şeyleri el ayaları arasına kıstırarak tutmak zorunda olduğundan doğru dürüst seçip ayıramıyordu. Çalılara yeşil yosunlar ve çürümüş ağaç parçacıkları yapışmıştı. Bunları dişleriyle koparıp el verdiğince ayırmaya çalışıyordu. Ateşi dikkatle koruyor, beceriksizce besliyordu. Ateş yaşam demekti, sönmemeliydi. Kanı çekilen vücudu tir tir titriyor, bu da onu daha çok beceriksizleştiriyordu. Küçük ateşin ortasına kocaman bir yeşil yosun parçası düşürdü. Parmaklarıyla çekip çıkartmak istedi ama elleri aşırı titrediği için ateşi bozdu. Yanan otları ve dal parçacıklarını dağıttı. Yeniden bir araya toplamaya çalıştı. Gel gelelim sarsak elleri iyice yayılıp dağılmalarına yol açtı. Parçacıklar birer duman salarak birbiri ardından söndü. Ateş yakıcı başarısızlığa uğramıştı. İlgisizce çevresine bakarken gözleri sönen ateşin karşısında karlar içinde oturan köpeğe ilişti. Hayvan durduğu yerde duramıyor, huzursuz huzursuz kıpırdanıyor, ön ayaklarından birini kaldırıp öbürünü indiriyor, sabırsız bir istekle bekliyordu. Köpeğe bakarken çılgınca bir düşünce doğdu kafasında. Kar fırtınasına tutulan adamın öyküsünü anımsadı. Adam bir geyik öldürüp içine girmiş, böylelikle de paçayı kurtarmıştı. O da köpeği öldürür, uyuşuklukları gidene dek ellerini hayvanın sıcak vücuduna daldırırdı. Sonra da tutup yeni bir ateş yakardı. Köpeğe seslenip yanına çağırdı. Ama sesinde öylesine ürkütücü bir hava vardı ki hayvan korktu. Daha önce adamın böyle konuştuğunu işitmemişti hiç. Bir şeyler dönüyordu. Kuşkucu yaratılışı bir tehlike sezinlemişti. Gerçi bu tehlikenin ne olduğunu bilmiyordu. Yine de ön sezisi adamdan kaçınmasını söylüyordu ona. Adamın seslenişi üzerine kulaklarını kıstı, sinirli sinirli kıpırdandı. Ön ayaklarını daha sık kaldırıp indirmeye başladı. Ama yaklaşmak istemedi. Adam dört ayak üzerine çöktü, emekleye emekleye köpeğin yanına yöneldi. Bu alışılmadık durum kuşku çekiciydi. Hayvan doğruldu ve yan yan uzaklaştı. Adam bir süre karların üstünde oturup sakinleşmeye çalıştı. Sonra dişlerinin yardımı ile eldivenlerini giydi, ayağa kalktı. Gerçekten ayakta dikilip dikilmediğini anlamak için yere doğru bir göz attı. Ayakları öylesine uyuşmuştu ki adama sanki yere basmıyormuş gibi geliyordu. Adamın ayağa kalkması köpeğin kafasındaki bütün kuşkuları silip attı. Kamçılayıcı bir sesle bağırıp çağırınca o alışılmış uysallığını yeniden takınan hayvan adama doğru yaklaştı. İyice yaklaşınca adam daha fazla sabredemedi. Birdenbire kollarını uzatıp hayvanın üstüne atıldı. Aynı anda büyük bir şaşkınlığa kapıldı. Elleri kavramıyor, parmakları bükülmüyordu. Donduklarını, her an biraz daha donmakta olduklarını her nasılsa unutmuştu işte. Her şey göz açıp kapayıncaya dek olup bitmiş ve adam kaçmasına fırsat vermeden köpeği kıskıvrak yakalayıp kollarıyla sıkı sıkıya sarılmıştı. Debelenen, hırıl hırıl hırıldayan köpeği sıkı sıkı tutarak karların içine oturdu. Gel gelelim bütün yapabildiği bu kadardı. Hayvanı kolları arasında tutup oracıkta öylece oturmaktan başka bir şey gelmezdi elinden. Öldüremeyeceğini anlamıştı. Bunu yapmanın yolu yoktu. Zavallı elleriyle ne bıçağını kınından çekip çıkarabilir ne de hayvanı boğabilirdi. Kollarını gevşetip serbest bıraktı. Köpek kuyruğunu bacakları arasına kıstırıp havlaya hırıldaya çılgınca kaçtı. 40 adım kadar uzaklaştıktan sonra durdu. Kulaklarını dikerek merakla adama baktı. Adam ellerinin yerini anlamak için başını eğip baktı. Kollarının ucundan aşağı doğru sarktıklarını gördü. Ellerinin nerede olduğunu anlamak için gözlerini kullanmak zorunda kalması tuhafına gitmişti. Kollarını ileri geri sallamaya, eldivenli ellerini bacaklarına vurmaya başladı. 5 dakika kadar sürdü bu iş. Bu sürenin bitiminde yürek atışları ve kan dolaşımı hızlanmış, titremesi geçmişti. Ama elleri bir türlü eski duyarlılığını kazanmıyordu. Elleri kendisine yabancı birer ağırlık gibi kollarının ucunda sarkıp duruyor, bu etkiyi bileklerinden biraz daha aşağıda ellerinde duymaya çalıştığı zaman bulamıyordu. Ağır, bunaltıcı bir ölüm korkusu gelip çöreklendi içini. Bu işin artık parmaklarının donması ya da el ve ayaklarının yitirilmesinden de öteye bir ölüm kalım meselesi olduğunu anlayınca korkusu daha da pekişti. Paniğe kapıldı. Dönüp ırmak yatağındaki belirsiz iz boyunca koşmaya başladı. Köpek de adamın ardı sıra koştu. Ömründe hiç bu kadar korkmamıştı. Körü körüne amaçsızca koşuyordu. Karlar içinde canını dişine takarak koşarken yavaş yavaş çevresini yeniden görmeye başladı. Irmağın yamaçlarını, ağaç kütüklerini, yapraksız kavakları, gökyüzünü. Koşmak yaramıştı. Titremesi geçmişti artık. Eğer böyle koşup durursa ayakları eski canlılığına kavuşurdu belki. Ha gayret, yeterince uzağa koşarsa kamp yerine ve çocuklara kavuşması işten bile değildi. Gerçi el ve ayak parmaklarından birkaçını, yüzünün bir parçasını yitirecekti. Ama kampa varınca çocuklar ona bakar, artık alınını kurtarırlardı. Bununla birlikte bir başka düşünce daha vardı kafasında. Kamp yerine ve arkadaşlarına hiçbir zaman ulaşamayacağını, önünde daha dünyanın yolu olduğunu söylüyordu bu düşünce. Sen daha şimdiden donmaya başladın, az sonra kas katı kesilecek, ölüp gideceksin, diyordu. Adam bu düşünceyi durmadan zihninden kovuyor ama önemsememeye çalışıyordu. Kimi zaman bu düşünce ön plana çıkıyor, sesini duyurmak istiyordu. Ama adam onu uzaklaştırıyor, aklını başka şeylere vermeye çabalıyordu. Garibine gidiyordu. Donmuş ayaklarla koşuyor ama gövdesinin ağırlığını duymuyordu. Yerle bağlantısı kesilmiş de havada yürüyor gibiydi sanki. Bir gün kanatlı bir merkür görmüştü bir yerlerde. Acaba Merkür de boşlukta süzülüp giderken böyle duygulara mı kaptırmıştı kendini? Adamın kampa ve çocuklara kadar koşma kuramında aksayan bir yan vardı. Onca yola nasıl dayanacaktı? Birkaç kez ayağı sürçtü. En sonunda tökezledi ve tepe taklak yere kapaklandı. Doğrulmaya çalıştı, başaramadı. Oturup dinlenmeliyim diye düşündü. Ayağa kalktıktan sonra yürüyecek, durmaksızın yürüyecekti. Oturmak iyi gelmişti. Soluğu düzelmiş, ısınmış, rahatlamıştı. Artık titremiyordu. Dahası göğsü ve vücudu alev alev yanıyor gibiydi. Ama yine de burnuna ve yanaklarına dokunduğunda duyarlılıklarının kalmadığını gördü. Koşmak canlandıramamıştı onları. Elleri ve ayakları da öyleydi. Donma bütün vücuduna hızla yayılıyormuş gibi geldi adama. Bu düşünceyi kafasından kovmaya, unutmaya, başka bir şey düşünmeye çalıştı. Bunun paniğe kapılmasına yol açacağını biliyor ve paniğe kapılmaktan korkuyordu. Gel gelelim kolay kolay gideceğe benzemiyordu bu düşünce. Direndikçe direniyordu. Sonunda kendi donmuş vücudunu görür gibi oldu. Daha fazla dayanamazdı artık. Yerinden fırladığı gibi çılgınca bir koşu tutturdu. Bir ara hızını azaltıp koşar adım gitmeye başladı. Ama yeniden hortlayan donmak düşüncesi onu büsbütün hızlandırdı. Köpek de hemen yanı sıra adamı izliyordu. Adam ikinci kez yere kapaklandı, köpek kuyruğunu bacakları arasına kıstırarak adamın karşısına oturdu. İlgiyle bakmaya başladı. Hayvanın sıcacık ve güvenli halini görünce adam küplere bindi, öfkeyle sövüp saydı. Köpek kulaklarını kısıp süklüm püklüm büzülünceye dek küfürlerin arkası kesilmedi. Titreme nöbeti daha çabuk gelmişti bu kez. Donmak ile donmamak arasındaki savaştan yenik çıkmak üzereydi. Soğuk ta iliklerine işliyor, vücudunun her yanı gitgide donuyordu. Bu düşüncenin itimiyle yeniden ileri atıldı. Ama daha 100 adım koşmuş koşmamıştı ki yine tökezledi ve tepe taklak yere yuvarlandı. Kapıldığı en son panikti bu. Solukları düzelip de kendini bir parça toparlayınca yattığı yerden doğruldu. Oracığa karların içine oturdu. Yiğitçe göğüsleyecekti ölümü. Bu düşünceye ulaşmasını sağlayan koşullar hiç de yiğitçe sayılmazdı oysa. Kafası kesik bir tavuk gibi hoplaya zıplaya koşmakla aptallık etmişti. Sersem tavuğun biriyim diye düşündü. Nasıl olsa donacaktı. Ölümü yiğitçe karşılamasını bilmeliydi hiç değilse. Bu yeni düşüncenin verdiği rahatlıkla üzerine miskince bir uyuşukluk çöktü. Uyuklayarak ölmek iyi fikir diye düşündü. Sanki uyuşturucu bir şey almış gibi dalıp gidecekti. Donmak herkesin sandığı gibi öyle kötü bir şey sayılmazdı. Beterin beteri ölümler de vardı.